Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Şubat 2021 günlerden salı, yeni haftada yine karşınızdayız. Dün hafta sonunun yoğun gündemini özetlemeye çalışmıştım. Dünden kalma haberler de var. Bugün başta Covid-19 ile ilgili gelişmeler olmak üzere devamlılık her gün aktarmaya çalışıyorum sizi. Amerikan dış politikası, Çin'le ilişkiler, Rusya ilişkiler, Orta Doğu ile ilgili Biden yönetiminin tutumuna dair haberler var. Bugün size aktaracağım. Özellikle de işte İran nükleer anlaşması Şubat sonuna kadar mühlet vardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da açıklamaları var. Bu konuda aktaracağım size. Covid-19 meselesi de devam ediyor tabii dünyada. 2021'e de damgasını vuracak gibi gözüküyor. 103,5 milyon vaka sayısı, 2 milyon 250 bine yakında can kaybı var dünya çapında. Aşı tartışmaları, kapanmalar artık Mart ortasına sarktı. Tek maskenin yetmediği yolundaki haberler, İtalya'dan geldi onlar. Hepsini size aktarmaya çalışacağım. Sputnik V aşısı ile ilgili de Lancet dergisinde bir çalışma yayınlandı. Etkinliği 91.6 çıktı. Dikkat çekici bir rakam bu. Bu meseleyi aktarmaya çalışacağım size, Covid-19 işini. Türkiye'de de işte yine açılma, restoranlar vesaire tartışılıyor ama pek de işaret gözükmüyor. Okullarla ilgili 15 Şubat 1 Mart ilkokullar, köy, kırsal kesimde açıklamaları var. Bugün bambaşka bir konuya bakacağız. Wall Street'teki isyan durumunu dün de söz etmiştim biraz. Finans dünyası Wall Street Bets isminde bir borsa alım satım forumu üzerinden küçük yatırımcıların elinde 2-3 bin dolar para olan, pandemi koşullarında evlerinde oturmak durumunda kalan, başka para kaynağı da yok. Bunların GameStop diye anılıyor ama başka şirketler de var. Aslında pandemi koşullarında belki düşüşteki şirketlere yatırım yaparak bir anda hisse değerlerini değiştirmesi Amerikan finans piyasalarını sarstı. Büyük fonlar açığa satışlarına karşı bir hamle. Biraz küçük yatırımcıların isyanı gibi duruyor. Kimileri sade zinciri iddiasında bulunuyor ama enteresan olan büyük fon şirketleri yasaklama yoluna gittiler. Alımları yasakladılar daha doğrusu. Bugün biraz buna bakacağız. Amerikan mali piyasalarında kimileri Fransız devrimiyle bir kıyaslama yapıyor pandemi koşullarında. Kimileri farklı görüşler dile getiriyor. Gümüşü yükselttiler enteresan bir biçimde. Son olarak o haber eklendi. Bütün bunları konuşacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Yalçın Karatepe ile Karatepe'ye bağlanacağız ve neler oluyor Amerikan mali piyasalarında pandemi koşullarında, dünyadaki bu değişimlerin mali piyasalara yansıması mı, sorularına yanıt arayacağız. Kendisinin değerlendirmelerini alacağız efendim. Tabii pek çok başlığım var Orta Doğu'dan, Rusya'dan. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linki de var. YouTube kanalı da var. Oradan da izleyebilirsiniz diyelim. Onu da linkini paylaşıyorum. Bir de like ederseniz çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, hepimiz Covid-19'dan bezdik, bıktık. Dünya hep böyle mi devam edecek yola diye düşünüyoruz ama kaçınılmaz olarak bunlar hayatımızı etkilediği için bu notları size aktarıyorum. Dünyadaki gelişmelerin nabzını tutmak açısından. Biliyorum siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım ama tek gözümde sürekli olarak dünyanın neresinde pandemiyle ilgili ne olduğuna bakma gereği hissediyorum işin doğrusu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 3 hafta üst üste vaka sayılarında düşüş olduğu tespitini yapıyor. Ama bütün bunlar uygulamalara erken son vermek yoluna sokmaması gerektiğini dünyanın söylüyor. Virüsün daha güçlü şekilde geri gelmesine yol açabileceğini söylüyor. Hakikaten böyle bir sıkıntı da var çünkü bir yandan mutasyona karşı aşılar etkili deniliyor, doğrudur. Ama bir yandan da öte yandan da geçen sene başladı bu kriz. Artık bir yıla yaklaşıyor Mart 11 itibariyle. Daha önceden saymak lazım belki ama bir türlü de bitmeyecek gibi gözüküyor. Öyle 2021'de yazın filan oh pandemi bitti ne şahane olamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü sürekli uzatmalar geliyor. Böylece aslında yeni bir dünya şekilleniyor desek yeridir efendim. Aşılarla ilgili Çin'den bugün aldığım not, bir de yapay aşı üreticileri, sahte aşı üreticileri ortaya çıkmış. 3000 doz Çinliler operasyon düzenlemişler, ele geçirmişler, Çin polisi ele geçirmiş. Sahte aşı diye bir vaka da var artık hayatımızda, öyle gözüküyor. Ve sıkı denetimler tabii sadece Çin'le sınırlı kalır mı bu? İnsanlık maalesef bu tarz şeylerde insanlık kendi içerisinden kötüye kullanan durumu şahısları çıkartıveriyor. Amerika'da en çok ölümler Ocak ayında gerçekleşmiş ve ilk defa hastaneye yatış rakamlarının düştüğünü orada da belirtiyorlar. Yaklaşık işte 2021'in ilk ayı, yani Ocak ayı başından itibaren 95.245. Çok yüksek rakamlar bunlar ama Amerika'daki durum zaten çok parlak değil. Ekonomik durum da parlak değil. Ve henüz Joe Biden yönetimi cumhuriyetçi muhalefetle bir paket üzerinde uzlaşma sağlayamamış gibi gözüküyor. Avrupa Birliği bir yandan aşılama kampanyasına hız vermeye çalışıyor. Diğer yandan ilaç düzenleyici kurum Avrupa İlaç Ajansı eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 tedavisinde kendisi de pozitif çıkmıştı hatırlayacaksınız. O tedavide kullanılan antikor kokteyli diye de isimlendirilen, ki hayatımı buna borçluyum demişti Trump. O ilacın hızlıca değerlendirilmesi sürecini başlatmış. Bir yandan da bu ilaç meselesini daha önce de söylemiştim, unutmamak gerekiyor. Rusya'da da bu COVID-19'a karşı ilaç geliştirme çabaları var. Hani belki bu aşılamalardan ve bu krizden ilaçla kurtulmak daha rasyonel mi diye insan aklına hakikaten düşüyor. Belki bunlardan bir tanesi de antikor kokteylidir. Bakalım araştırmalardan ne çıkacak ama hızla değerlendirme yapılacakmış. Seyahatlerden caydırmaya çalışıyor Avrupalılar. Çünkü yeni mutasyonla ilgili kaygılar var. Britanya özellikle toplu teste gidiyor. 80 bin diye gördüm, yanlış görmemişim herhalde. 80 bin kişiye toplu test yapacaklar. Onların derdi Güney Afrika varyantı. Ama tabii bir tek o da değil. İngiltere varyantından da korkan çok Avrupa'da. Bir yandan da böyle mutasyonlarda başka bir bağlam yarattı ortaya. Almanya'da ulusal çapta kapanma 15 Şubat, 14 Şubat şimdilik ve aşılamaya hız veriyorlar. Almanya yeni aşılar bekliyor bu yıl sonuna kadar. Aşı üreticilerinin 223,5 milyon doz teslim etmesini bekliyormuş. Merkel de açıklama yaptı. Yaz başına kadar herkes aşılanacak, tüm vatandaşlar dedi. Henüz çok sınırlı rakamlar hakikaten, yani 70-80 milyon, 90 milyon nüfusu olan ortalama Avrupa ülkelerinde işte 1 milyon, 2 milyon insan aşılanabilmiş durumda. Nasıl olacak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 aylık bir süreçte diye insan düşünüyor. Çünkü Aralık'ta başlamıştı bu aşılamalar. Avusturya pazartesinden itibaren sınırlamaları biraz hafifletiyor ama vallahi tekrar arttıracaklarına artık ben şüphe ediyorum doğrusu, tekrar kısıtlamaları sıkılaştıracaklarına. İtalya'da yine biraz rahatlama, kolezyumu açıyorlarmış mesela. Neden anlayabilmiş değilim. Bir yandan da çünkü Covid mücadele gücünün başındaki isim Pierluigi Bartoletti açıklama yapmış. Demiş ki B117 virüsü, yani aslında İngiltere varyantı, Britanya varyantı dedikleri bu B117. Bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskeler herhangi bir işe yaramıyor demiş. Ayvayı yedik, ne yapacağız şimdi? Doğruysa eğer, yani panikletmek gibi olmasın kimseyi ama böyle bir iddianın böyle İtalya'da Covid-19'la mücadele gücünün başındaki birisinden gelmesini mecburen ciddiye alıyoruz efendim. Fransa'da aynı şekilde Macron hükümeti zorda. AstraZeneca aşıları gelecek hafta Fransa'ya ulaşıyormuş. Pfizer zaten Avrupa Birliği'ne vereceği aşıların sayısını arttırmıştı. Bayer de yine aşı üretiyormuş. CureVac diye bir aşı. Ama gerçi o 2021'in sonunu bulacak herhalde. Macaristan Avrupa Birliği içerisinde Sputnik V aşısına başvuran ülke 40 bin doz alacaklarmış. Rusya'da 17 binden az, nihayet biraz düşmüş vakaların sayısı. Ölüm oranları daha düşük Rusya'da. Asemptomik durum daha fazla. Ama Britanya ile mesela Şubat ortasına kadar uçuşları durdurdu Rusya yeniden. Medvedev eski devlet başkanı da aşı olmuş. Yaş sırası gelmiş, sırayla oluyorlar onlar. Orada devlet büyükleri önce olmuyor. Maduro, Venezuela'da Maduro Venezuela lideri Sputnik'in %100'lük etkinlik gösterdiği gibi bir açıklama yapmış. Lancet'te %91.6 veriyor. Niye %100 diye açıklama yapmış. Bunlar da işte biraz popülist siyasetçiler maalesef. Sağı ya da solu yok bu işin. Küba bir aşı geliştiriyor, geliştirmeye başlamış ve epey de ilerleme ikinci fazda olduğu söyleniyor. Kübalılar tıpta çok iyiler biliyorsunuz. Umudumuz Küba diyelim biz de burada. Dolayısıyla muhakkak oradan sağlam bir şey çıkar diye ikinci aşamada. İsrail'de binlerce kişi ünlü bir hahamın, ultra ortodoks hahamın cenazesine katılmış. Maşallah. Kudüs'te bütün yasaklar falan ihlal edilmiş. Fotoğraflar çok sarsıcı. Aslında Türkiye'de de siyasi partiler böyle mitingler düzenliyorlar. Sıkış tekiş. Enteresan. Salonlar dolduruluyor falan. Yani nasıl olacak merak ediyor insan. Japonya'da 7 Mart'a kadar o hali uzattıklarını son olarak size aktarayım. Güney Afrika'da da biraz ilk dozlar yeni, aşıların ilk dozları yeni ulaştı oraya da. Alkol satışı yasaktı bir aydır. Sorumluluk bilinciyle hareket edin diye devlet başkanı vatandaşları uyarmış ve alkol yasağını da kaldırmışlar nihayet. Yani insan evinde de mi alkol alamayacak? Böyle saçma bir şey olabilir mi tabii? Tamam, dışarılarda kimse gidip oturmayacak, içmeyecek. O anlamda anlaşılır bir yanı belki olabilir ama sonuçta böyle bir acayiplik. Bütün dünyada var bu. Türkiye'de 7.719 kişinin testi pozitif çıkmış. 124 can kaybı var. Düşmüş durumda rakamlar. Kıbrıs'a da 40 bin doz aşı ulaştırılmış, toplamda 20 bin daha gitmişti, 20 gitmişti. Bunlar var. Şimdi programın ikinci yarısında Profesör Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Ama dünyadan mali piyasalarla ilgili dikkat çekici bir gelişme vardır. Birkaç günden beri konuşuluyor, ekonomi haberlerinde konuşuluyor. Bir Wall Street'te bir isyan hali, saadet zinciri mi, isyan mı, nedir? Aslında bunu çözmek gerekiyor. Amerika'da pandemi koşullarında evlerinde oturanlar, bir de işte 2000 dolarlık, 2-3 bin doları olanlar da var. Biraz daha fazla parası da olanlar var. Bunlar Reddit forumu üzerinden örgütlenmişler ki 1,5 milyona çıkmış, sonra 6 milyona çıkmış durumda. Biraz açığa satışla pandemi koşullarında iflas edeceği düşünülen şirketlere yatırım yapmışlar. Borsada oynuyorlar, işleri güçleri de yok, para da kazanamıyorlar. Ve birdenbire de o şirketlerin değerlerini fırlatmışlar, kendileri de para kazanmışlar. Bunların bir kısmını hayır kuruluşlarına bağışlayan gençler var. Bağışlarının makbuzlarını yayınlamışlar kendileri. Fakat tabii bütün bunlarda bu zaten kayıp yitik şirketlerin üzerine açıktan satış yapıp oynayan fonlar devasa zararlar etmeye başlıyorlar. Ve ne oluyor dersiniz? Gençlerin alım yapmasını engellemek için yasakçılık girişimi ortaya çıkıyor. Büyük fonlar, yani aslında küçük girişimci ile büyük fonlar arasında bir acayip kapışma hali var. Kimileri tabii acaba küçük yatırımcıların söğüşlenmesi mekanizması mı sorularını soruyor. Kimileri saadet zinciri gibi değerlendirmeler yapıyor ama şöyle de bir hakikat var. Mesela bu Robinhood şirketi, Robinhood üzerinden durduruyorlar bu satışları ve bunun sahibi Citadel. O da mesela Biden'ın yeni hazine bakanlığına atadığı Janet Yellen'ın 810 bin dolarcık sırf konuşma yapmak için bu şirketten para almış. Zaten Wall Street'te o kadar çok konuşma yapmış ki, tabii uzmanlık alanı, ki Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de öyle dedi. Kadını uzman konuşacak, parasını alacak dedi. Yaklaşık 7,5 milyon dolar kazanmış tabii. Çok iyi bir iş valla. Böyle bir acayip durum var. Ne oluyor? Bu bir de tabii buna gümüş hikayesi de eklendi. Bir YouTube videosu, bu GameStop isyanını başlatan Reddit'teki küçük yatırımcılar. Bir de gümüş fiyatlarını tavana vurdurdular hakikaten. Orada da tabii büyük fonların gümüş üzerinden operasyonları var. ona karşı isyanın bir ayağı deniliyor. Özetle mali piyasalarda çok acayip şeyler oluyor. En son Elon Musk bu Robinhood'un CEO'suyla konuşmuş. Vlad Tenev'le konuşmuş. Ya ne oluyor yani, hani bu küçük yatırımcılarla ilgileniyor ya Elon Musk falan. Hani bu işin aslı astarı nedir demiş. O da açıkça düzenleyici kurum bizden bu kadar yatırımcı birikince burada daha fazla ödeme yapmamızı istedi. Aksi takdirde biz de bu yüzden kapattık demiş. Çok enteresan işler bu. Kapitalizmin pandemi koşullarındaki görünümleriyle ilgili yeni bir tartışmaya işaret ediyor. Biz de programın ikinci yarısında soracağız Profesör Yalçın Karatepe'ye neler oluyor bu mali piyasalarda şeklinde. Amerika'dan bugün çok ağırlıklı notum yok. Trump'ın bu arada Estonya'nın Avrupa Parlamentosu'nun Estonyalı üyesi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesini istediği, onun için başvuru yapıldığı haberi var. Tabii damadı Kushner'de İsrail'in Körfez Arapları'yla normalleşmesi üzerinden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Rakipleri de Amerika'daki Black Lives Matter, yani siyahların hayatı değerlidir hareketi olacak gibi gözüküyor. Onlar da aday gösterilmiş. Irkçılığa karşı mücadeleleriyle tanınan. Amerika'dan bu haberler var. Trump tabii 2024'te yarışacak, yarışmayacak. Çin'e karşı tutumlar dış politikada tartışılıyor. Biden Trump'ın kararlarını tersine çeviriyor falan diyorduk ve dış politikaya bunun yansımaları olacak mı diye konuşuyorduk. Pek olacak gibi de gözükmüyor aslında, çünkü Biden yönetiminden mesela Çin konusunda sert tavır alınması vurgusu, ama o sertlik neye yormak lazım, onu tartışmak lazım. Çin'in üst düzey dış politika yetkilisi Yang Jie, nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum, ki politbüro üyesi kendisi, açıklama yapmış. Trump yönetimi yanlış yolları seçmişti, umarız Amerikalılar böyle sıfır toplamlı oyun politikalarını bir kenara bırakırlar diye açıklama yapmış. Bu arada Çinli bir uzman var, Pekin'de Tsinghua Üniversitesi'nden, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün dekanı kendisi, Yan Huaitong ismi de Amerika'nın olası çöküşünü Der Spiegel dergisine değerlendirmiş ve Britanya İmparatorluğu nasıl çöktüyse neredeyse işte bir yüzyıl önce, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin de çöküşte olduğu tespiti yapmış. Yükseliş, durgunluk ve çöküş, 3 aşama, 3 klasik şablon üzerinden değerlendirmiş ve cepheleşmenin de Çin'le Amerika arasında teknolojik üstünlük hevesi üzerinden söz konusu olacağını söylemiş. Çöküş dediğin tabii bir anda olmuyor. Onlarca yıl sürdüğünü de anımsatmış Britanya İmparatorluğu'nun çöküşünün. Dikkat çekici bir değerlendirme. Bu efendim. Rusya ile Amerika ilişkilerinde giderek bir Karadeniz başlığı, zaten var olan Karadeniz başlığının altı biraz çizilmeye başlandı. Yeniden Amerikan gemileri Karadeniz'e girmeye başlamıştı. Ben de aktarmıştım size. USS Donald Cook Destroyer'i 23 Ocak'ta girdi. İşte 28 Ocak'ta USS Porter Destroyer'i girdi. Hatta Porter İstanbul Boğazı'ndan geçerken kırmızı ışıkta durmayız paylaşımı yapmışlar. Karadeniz'e açılırken bir fotoğraf çekilmiş, o sırada kırmızıya ışıklar dönüyor filan. Böyle enteresan Karadeniz meseleleri tırmalanıyor gibi. Rusya'nın Karadeniz filosunun eski komutanı ve Duma'nın savunma komitesi başkan yardımcısı Koramiral Pyotr Svyatoshov da bir açıklama yapmış. Yani artık son verin Karadeniz'e sürekli böyle girmeye diye. Tabii Amerika orada bizim müttefiklerimiz var, onlara yardım için Karadeniz'e giriyoruz diyor, ama biraz daha rekabetle alakalı olduğu açık bunun. Rusya'nın gücünün test edilmesi olarak Moskova'dan algılanıyor bu Karadeniz'e sızma işleri efendim. Rusya ile ilgili Rusya-Amerika başlığında tabii Alexei Navalny, Rusya'nın milliyetçi ama son dönemde liberal olarak da sunuluyor. Biraz karışık bir ideolojik şeyi var. Kafkasya'dakiler için, Müslümanlar için pek nahoş sözler eden, böceklerle falan kıyaslayan bir geçmişi var kendisinin. Alexei Navalny ile ilgili protestolar 23 Ocak'ta ve bu hafta sonu da olmuştu. Tabii Amerika bütün bunlar daha böyle aşırı sağa yakın milliyetçi şeyler Amerika'da gerçekleşince problem, ama başka ülkelerde çok problem olarak gözükmeyip destekleniyor. Bu yüzden de Rusya'dan iç işlerimize müdahale etmeyin ikazı altı çizildi. Blinken yeni Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere Amerika'dan pek çok açıklama gelmişti. Navalny'yi bırakın diye Joe Biden tavır koymuştu. Amerikan Başkanı bütün dünyada demokrasileri destekleyen adam falan. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov izinsiz gösterilere dair Washington'ın dediklerine kulak asmayacaklarını söylemiş. Geçen pazar günü Avrupa ülkeleri içinde çok zor geçti. Pek çok eylem yapıldı Avrupa ülkelerinde. Yasaklar vardı, gösteriler yasaklandı. Tıpkı Rusya'da olduğu gibi. Kolluk güçlerinin çok şiddetli müdahale ettiği de gözlendi. Avrupa'da da öyle oldu diye bir açıklama yapmış. Ayrıca Rusya'daki gösterilerde de çok sayıda provokatör olduğunu söylemiş kendisi efendim. Navalny'nin bugün duruşması var. Bu arada bir dava daha önceden aslında Yves Rocher davası diye anılıyor. Dolandırıcılık davası bu. İçeri alınması Almanya'ya zehirlenip gittiğini iddia etmişti. Dönüşte de biraz gecikmeli döndü çağrılara rağmen. Alınma sebebi de bu davadan şartlı tahliyesini ihlal etmesiydi. Dava onunla ilgili hala duruşmadan ben bir sonuç görmedim. Ama bir cezası var ve ertelenmişti bu ceza. Şimdi bu son olaylardan sonra Rusya'nın içerisinde isyan çıkartmakla bağlantılandırılıp cezasını ve ihlal ettiği için kanunları ceza alır mı diye herkes soruyor. 2013'te 5 yıl gözetim şartıyla 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası var ve 2017'de şartlı cezası 1 yıla uzatılmış Rus yasalarına göre efendim. Tabii Russia Today televizyonu da Navalny'nin kurduğu vakfın İngiliz diplomatla yaptığı istihbarat görüşmesini yayınlamış. Bir yandan da tabii ki Rusya'nın burada Navalny'ye bu kadar çok Almanya'sı, İngiltere'si, Amerika'sı sahip çıkınca bir bu işin dış ayağı mı var soruları yöneltiliyor. Zaten Navalny de Rusya yönetimine yaptırım uygulanması taleplerinde sürekli olarak bulunuyor. Bu en son Putin'in sarayı otel çıkan yerle ilgili bir belgesel de vardı. Bu protestolar öncesinde yayınlanarak katılım da biraz etkilemişti açıkçası. Putin'in sarayı filmi Almanya ve Amerika'nın desteğiyle çekilmiş bu arada. Alman film stüdyosu Black Forest'ta çekilmiş gibi bilgiler aktarmışlar. Bu arada Rus iş insanı da... Bu Arkadi Rotenberg isimli şahsiyet ki otel olacağı söyleniyor buranın, saray değil. Kendisine ait olduğunu söylemiş. Binanın da otel yapılacağını dile getirmiş efendim. Evet, böyle durum. İsveç'te demokratlar özellikle büyük teknoloji şirketleri, sosyal medya şirketleri bunların ifade özgürlüğüne yönelik son dönemde attığı adımları sınırlandırmak için harekete geçtiklerini duyurmuş. Tabii Amerika söz konusu olduğu zaman aşırı sağcıların engellenmesi başlığı altında ifade özgürlüğünün engellenmesi konusu gündeme taşınıyor. Ukrayna'da da var çok mesela aşırı sağcı. Biden desteklemişti vaktiyle Ukrayna'daki, hatta neonazi açıkça banderistler, onların da ifade özgürlüğüne belki bir gün dokunurlar diye umut edelim efendim. Bu arada İsveç göçmenlere şiddetin, kadınlara kadın sünnetinin ve çocukları evlendirmenin kötü bir şey olduğunu öğretmek için kolları sıvamış. Adalet ve Göç Bakanı kurslar verileceğini söylemiş. Demokratik değerlere, normlara alıştırmak için insanları. Fransa'da Fransız İslamı tartışılıyor. İslamcıların Fransa'yı fethetmeye çalıştığını söylüyorlar. Herhalde burada tabii ki siyasal İslam daha çok Müslümanlarla alakalı değil. Dini siyasi hedefler için kullanma potansiyeliyle alakalı tartışmalar mecliste tasarı görüşülmeye başlandı. Tabii ilk ayağı olarak da Fransa'daki İslamcılara başka ülkelerin el atmasını engellemek şeklinde tezahür ediyor. Ayrılıkçılık ve milli birliğe zarar veren İslamcılığın ülkeyi hasta ettiği tespiti yapmış İçişleri Bakanı Fransız İçişleri Bakanı Gérald Darmanin. Ya tabii farklı kültürel coğrafyalarda dinin uygulamaları da farklılaşıyor doğal olarak. Bütün bunları tartışıyorlar anladığım kadarıyla. 2 hafta sürecek bu görüşmeler. Epey başlık çıkacak. Türk imamların Fransız Müslümanlarını olumsuz etkilediğini de tartışıyorlardı. Bu konuda da hatta imamların geri gönderilmesi gündeme gelmişti. Fransa'ya niye Türkiye'den imam gidiyor? Onu da niye Fransızlar kendi imamlarını yetiştiremiyorlar diye de soranlar çoktu tabii ki. Evet, dün bu arada bir tarih öğretmeni biliyorsunuz geçtiğimiz sonbaharda kafası kesilerek cihatçı saldırının kurbanı olmuştu. Fransa'da bir evin penceresinde içinde kesik insan kafası bulunan bir kutu fırlatılmış. Toulon kentinde bir kişiyi gözaltına almışlar. Çok da büyütmemeye çalışıyorlar diye anlıyorum bu gelişmeyi. Belki daha kriminal bir vakada olabilir. Aynı zamanda aşırı sağcılık da tabii ki Avrupa'nın gündeminde. Avusturya'da bir Tuğgeneral Nazi propagandası yapmış ve yaptığı gerekçesiyle daha doğrusu geçici olarak görevinden uzaklaştırılmış. Evet, açıklama yapmış Avusturya Savunma Bakanı Claudio Tenner. Asla tahammül gösteremem Nazi dünya görüşünün vurgulayan sözleri demiş. Ukrayna meydan darbesinde o iktidar ortağı oldu bu Nazi dünya görüşünü sahiplenenler. Üstelik demokrasi için oldular. Çok enteresan. Rusya coğrafyada, eski Sovyet coğrafyasında neo-Naziler iktidar olunca kimse çok iplemiyor. Ama kendi içlerinde olunca problem tabii yani. Evet. Bunun dışında bakıyorum başka Orta Doğu'dan haberlerim var. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusuna bağlı bu meşhur dış operasyonlarla ilgilenen bölüm, derinlik kol ordusu diye geçiyor. İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili belki de hazır olun, bir çatışma çıkabilir mesajları vermişti. Bugün Antony Blinken'ın dikkat çeken açıklamaları var İran konusunda. İran'ın nükleer bomba yapımına gerekli olan malzemeleri elde etmek için sadece haftaları kaldığını söylemiş. Şimdi tabii dikkat çekici bir şey bu, çünkü nükleer anlaşmaya geri dönmekten bahsediyordu Biden yönetimi. İran'da da meclis tümüyle yükümlülüklerden 2015 anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmemek için hükümete anlaşmayı ya Amerika ile tazeleyin ya da çıkın diye süre vermişti. 21 Şubat, Şubat sonu diyelim yuvarlayarak. Bu koşullarda Blinken bu cümleleri niye kurdu diye sormak lazım. Yani Amerika anlaşmaya geri dönsün, yoksa bakın bunlar bomba geliştirecekler mi demek istiyor, yoksa anlaşmaya geri dönmeyeceklerini ve başka bir çizgi izleyeceklerini mi kastediyor? Bunu tabii birlikte göreceğiz. Çok ciddi tartışmalar yapılıyor bu konuda. Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçlerinin komutanlarından Mazlum Kobani ise yeni Amerikan yönetimiyle, Biden yönetimiyle ortak program açıklayacaklarını dile getirmiş efendim. Hangi konuda? Sosyalizm mi kuracaklar acaba? Enteresan. Evet, denge sağlayacaklarmış ama Washington ve Moskova ile ilişkilerine denge sağlama kararlılığını dile getirmiş kendisi. Evet, Orta Doğu'da Lübnan'daki bu protesto gösterileri zaten pandemiden önce ekonomik kriz devam ediyordu ve daha da vahim hale geldi. Durum, gösteriler devam ediyor, asla durulmuyor, kapanma da fayda etmiyor. Dağlık Karabağ'da dün size aktarmaya vaktim yetmemişti. Rus-Türk Ortak Merkezi faaliyetlerine başladı. Adam'da bu, Dağlık Karabağ'ın birebir içinde, Azerbaycan toprağında yani. Orada da Rus askeri olacak demek ki Dağlık Karabağ dışında. Evet. Vladimir Putin Aliyev'le bu ortak merkezin açılışını görüşmüştü. Aynı şekilde Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı da barış ve huzurun bölgeye hakim olmasını dilediklerini söylemiş efendim. Ama tabii Ermenistan hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Azerbaycan'ı şikayet etmiş, insan hakları sözleşmesini ihlal suçundan suç duyurusunda bulunmuş. Oradan gelen son haber de bu efendim. Ve dün yine vaktim kalmadığı için biraz Asya, Uzak Asya, Myanmar'da Birmanya, Burma gibi isimlerle de anılan ülke darbe ordu yönetime el koydu. Aung San Suu Kyi, çok önde gelen 1990'lı yıllarda çok ismini andığımız bir siyasetçi, üst düzey parlamento yetkililer, bakanlar hepsi görevden alındı ve Min Aung Hlaing'e devredildi bütün yönetim. En kısa zamanda özgür adil seçim düzenleyeceğiz diyorlar. 8 Kasım'da seçimler olmuştu. Aung San Suu Kyi'nin partisinin kazandığı açıklanmıştı. Ezici bir üstünlükle iki kanatlı parlamentoda, ama orduya daha yakın olan parti hile yapıldığını iddia etmişti. Yolsuzluk yapıldığını iddia etmişti. Dolayısıyla da bunun arkasından bu darbe geldi. Tabii şimdi dünyadan tepkiler büyük. BM Güvenlik Konseyi toplanıyor. bugün toplanacak yanılmıyorsam. Joe Biden yönetimi hemen demokrasi çıkışı yapmış, yaptırım tehdidi Myanmar'a ortaya sürmüş ve demokrasiler saldırı altında teması için iyi bir başlık Myanmar'dan çıkmış gözüküyor. Kremlin durumu yakından izlediklerini duyurdu. Dünyanın dört bir yanından da tepkiler olduğunda anımsatmak gerekiyor. Evet efendim, şimdi biraz ara verelim. Monofonix'ten Bang Bang dinleyelim. Bir nefeslenelim. Birazdan Profesör Yalçın Karatepe ile GameStop olayını, Wall Street'teki mali piyasalardaki isyanı konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Yalçın Karatepe var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Ceyda Hanım merhaba, hoş buldum.
Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Ben girişte de özetlemeye çalıştım ama ekonomik terimler konusunda çok başarılı olmadığımı belirterek önce başlayayım. Borsada alımlar, işte kısa short satışlar vesaire derken açığa satış dedikleri. Ben dilim döndüğünce ilk yarıda bu konuyu aktarmaya çalıştım ama bu iş biraz böyle hani sadece basit mikro ekonomik mesele olmaktan sanki farklı bir yere oturuyor gibime geliyor. GameStop vakası diye ananlar var, Robin Hood diye ananlar var. Pandemi koşullarında çok hakikaten dünyada ciddi değişimler, alttan alta dönüşümler yaşanıyor. Öncelikle şunu soracağım. Dolayısıyla şunu sorarak başlamak istiyorum. Burada kimileri diyor ki bir küçük yatırımcının bir araya gelip bir isyan bayrağı açması var büyük fonlara, hedge fonlara karşı. Her şeyi belirleyen ve bu işten çıkar sağlayan. Bir de ortada bir saadet zinciri tesisi var diyenler var. Karşılıklı görüşler kabaca tabii ifade ediyorum bunu. Kimileri Fransız, mali piyasalarda Fransız devrimi oluyor diyorlar. Gümüşe de uzandı bu iş. Sadece batmakta olan şirketlerle ilgili değil, bambaşka bir hal aldı. Nedir bu işin aslı astarı?
Aslında Ceyda Hanım, bu söylediklerinizin hepsinin bir parça bu süreçte rolü var. Ama bunun başlangıcında böyle hedge fonlara savaş açmak gibi bir gayretin olduğunu düşünmüyorum. Ben bu konudaki bir süreci de zaten biz Türkiye'de son 1-2 haftadır takip ediyoruz.
Evet.
Dünyada öyle. Oysa bunun geçmişine baktığımız zaman biraz daha geriye gittiğini görüyoruz. Olay şöyle ortaya çıkıyor aslında. Şimdi açığa satış denen finansal piyasalarda bir işlem var. Bu ne demektir? Sahip olmadığınız bir varlığı fiyatının düşeceğini düşünerek birisinden ödünç alıp yüksek fiyata satıyorsunuz. Sonra fiyat düşünce ucuz fiyattan alıp yerine koyuyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki siz Amerikan dolarının fiyatını düşeceğini düşünüyorsunuz. Gidip arkadaşınızdan 1000 dolar ödünç alıyorsunuz. Onu 8 liradan satıyorsunuz. Ve şansınız yavere gider. Dolar 7 liraya düşerse 7 liradan satın alıp arkadaşınızın 1000 dolarını veriyorsunuz ama bu arada siz 1000 lira para kazanmış oluyorsunuz. Yani açığa satış dediğimiz işlem böyle çalışıyor. Bu finansal piyasalarda yaygın olarak yapılan bir işlem. Bu GameStop hisselerinde şöyle bir durum yaşanıyor. Piyasaları yakından takip eden birisi ki finansal piyasalar konusunda lisansları da olan, oldukça bu işi de bilen birisi bunu takip ediyor. Ve GameStop hisselerinin yüklü miktarda açığa satıldığını görüyor. Ki hatta açığa satış miktarı dolaşımda olan hisse senedinin %130'u oranında. Çok yüksek oranda açığa satış olduğunu fark ediyor. Ve bu hisselerin alınması durumunda, yani satın alınarak fiyatın yükselmesi durumunda açığa satmış olanların zararlarını sınırlayabilmek için, pozisyonlarını kapatabilmek için yüksek fiyattan alacağını düşünüyor. Kendisi alım yapmaya başlıyor. İşte onun da bulunduğu Reddit diye bir forum sayfası var. Orada bu konuda görüşlerini yazıyor filan. Bu birkaç ay devam eden bir şey. Bir süre sonra başka birileri de katılıyor. Bu hisse senedini satın almaya başlıyorlar. Şimdi satın almaya başlayınca fiyat doğal olarak yükseliyor. Ciddi şekilde yükseliyor. Fiyat yükselince açığa satmış olanlar pozisyonunu kapatabilmek için yüksek fiyatlardan almak durumunda kalıyorlar. Şimdi olayın başlangıcı böyle gelişiyor.
Evet.
Fakat
evet.
Bir süre sonra işte insanlar da bu pandemi döneminde evde ciddi gelir kayıplarına uğramışlar. Evet. Yerlerden para kazanabilir miyiz diye düşünüyorlar. Ev kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Borçlarında zorluk yaşıyorlar. Ama bunlar olurken bir taraftan da bakıyorlar. Hedge fund yöneticileri milyarlarca doları yönetiyorlar. Yüz milyonlarca dolar para kazanıyorlar. İşte gazetede okuyunca Amazon'un sahibinin servetinin işte 200 milyar dolara ulaştığını, Elon Musk'ın servetinin bilmem kaç yüz milyar dolara ulaştığını okuyunca bir taraftan da hınçlanıyorlar. Diyorlar ki yani biz zor koşullarda yaşarken başka birileri de büyük paraları kazanıyorlar. Bunun üzerine giriş daha da artıyor. Ve yüklü miktarda giriş olunca
6 milyon olmuş. Yani az buz bir şey de değil. Dolayısıyla sanki kendiliğinden bir kar topu gibi böyle bir şeye dönüşmüş gibi algılıyor.
Aynen öyle oldu. GameStop hisselerinin fiyatı 400 doların üzerine kadar yükseldi. Fakat bu yükselmeyle birlikte açığa satmış olanlar pozisyonlarını kapatmaya başladılar. Yani zarar ettiler ki burada en büyük paya sahip olan Melvin Capital olarak adlandırılan bir hedge fund var. Ki onun zararının bu süreçte 5 milyar doların üzerinde olduğu konuşuluyor. Oldukça yüksek fiyattan alıp ödünç aldıkları yerleri, hisseleri vermek zorunda kalmışlar. Fakat bu iş sürdürülebilir bir şey değil çünkü bu pozisyonlar azalınca fiyatlar da gerileyecek. Ben biraz önce sizin yayınınıza bağlanmadan baktım. Amerika'da henüz borsalar açılmadı. Borsa işlem saati öncesi işlemler dedikleri yerdeki fiyatlara baktım. Hisse fiyatları oldukça gerilemiş durumda. Şu anda 128 dolara kadar düşmüş. Dün kapanış 225 dolardı. Dolayısıyla hızlı bir geri çekilme söz konusu burada.
Peki burada bir düzenleyicinin müdahalesi var mı diye soracağım. Çünkü Wall Street Bet sayfasını kapatıyorlar. İşte Discord chat hizmetini kapatıyorlar. Yani bir bugün hatta Elon Musk'la CEO'nun bir söyleşisi yayınlanmış. Vlad Tenev'in söyleşisi yayınlanmış. Yani ne oldu diye sormuş Elon Musk kendisine. Açıkça bizim payımızı bu düzenleyici kurum mu anıyor? Onlara yatırmaları gereken bir bedel var. Payı arttırınca kapattıklarını söylüyor. Şimdi büyük fonlar birileri de diyor ki büyük fonlar tabii ki zarar edince devlet müdahalesi geldi gibi bir söylem devreye sokuyorlar. Bir de tabii anladığım kadarıyla Amerika'nın yeni hazine bakanı Janet Yellen, ki çok paralar kazanıyor Wall Street'ten konuşmalar yaparak sadece, uzmanlığına dayanarak. Onun da bu şirketle bağlantısı var. Beyaz Saray sözcüsüne de hani bu konuda GameStop konusunda çıkar çatışmasına işaret ediyor tabii. Çünkü bu şirket ona da para ödemiş konuşma yapsın diye daha önce. Yani işler biraz böyle hani bu işten çok çıkar sağlayanlara karşı isyan diye algılamak biraz bundan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla.
Doğru olabilir. Fakat bu Robinhood'un işlemleri geçen hafta durdurduğunu biliyoruz. Özellikle yeni alımlarda sınırlama getirdi. Sadece satabilirsiniz ama alamazsınız denildi. Bunun teknik bir gerekçesi var aslında. O gerekçe
nedir?
Bu yapılan işlemlerin bir kısmı bizim türev ürün olarak adlandırdığımız opsiyonlar üzerine yapılıyor. Şimdi opsiyonlar üzerinden yapılan işlemler belli tutarlarda teminatlarla çalışıyor bir anlamda. Paralar yatırarak, yani siz almak istediğinizin tamamını değil ama belli bir kısmını aracı kurumunuza para olarak yatırıyorsunuz. Robinhood'un açıklaması şu, diyor ki fiyatlar o kadar yükseldi ve işlem hacmi o kadar arttı ki bizim teminat olarak ödememiz gereken tutar çoğaldı, biz onu karşılayamıyoruz. Hatta ben bu sabah Wall Street Journal gazetesine baktım, orada Robinhood'un açıklaması da vardı. Onlar dün itibariyle yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir sermaye girişi sağlamışlar. Dolayısıyla bu işlemleri devam ettirebiliriz diye bir açıklama var. Hükümet tarafından gelen ya da düzenleyici otoritelerden gelen bir sınırlama söz konusu değildi. Fakat ilginç olan şu, özellikle hedge fund yöneticilerinin geçen hafta sonuna doğru nerede bu devlet bir anlamda söylemler çoğaldığını ben
öyle mi?
Tabii şimdiye kadar bu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, işte bize dokunmayın, biz her şeyi doğru fiyatlandırırız diyen fon yöneticileri yüklü miktarda zararlar ortaya çıkınca şimdi nerede bu devlet demeye başladılar. Ama ya bu konu konuşulacak tabii, yani bu tür işlemler nasıl düzenlensin diye.
Yalçın Bey, biz diyemiyoruz nerede bu devlet diye, yani büyük foyal değil mi?
Yok,
vatandaşlar sırada.
Biz de söylüyoruz yani, ülkede özellikle son zamanlarda yaşananları görünce diyoruz ama arzuladığımız karşılığı bulamıyoruz maalesef.
Evet.
Öyle bir durum oldu. Şimdi benzer bir durum gümüş olabilir mi diye konuşuluyor. Orada biraz olması zor. Şöyle ki zor. Gümüş fiyatını yukarıya doğru artıran olay açık pozisyonu olanların üzerine bu geniş kitlelerin oynaması değil. Yani bu Reddit forumunda, bu Wall Street Bet sayfasında arkadaşlar gümüş fiyatları çok yükselecek konuşmalarıyla birlikte gümüş kontratları satın alarak fiyatları yükseltiyorlar. Dolayısıyla hani fiyatı yükseltelim ki başka birisi nasıl olsa bu fiyattan alıp pozisyonunu kapatmak zorunda kalacak yaklaşımı orada söz konusu değil. Dolayısıyla oradaki fiyat artışının sürdürülebilir olması pek mümkün görünmüyor. Gümüşte böyle bir durumun olması söz konusu değil. Ama hem GameStop'ta hem de gümüş vadeli kontratlarda yüksek fiyatlardan alanların da zarar ettiğini söylemek lazım. Şimdi geçen hafta 400 dolara yükselmiş olan hisse bu sabah 128 dolardan işlem görüyor ki birazdan borsalar açıldığında biraz daha hızlı geri çekmek olabilir.
Gerçi bir de Amerika'da gençler işte elinde 2-3 bin doları varken bir anda 20-30 bin dolar sahibi olan bu sayede gençlerin bir kısmı epey bir bozdurmuşlar herhalde istediği bir şekilde yüksekten. Kredi borçlarını ödemişler, yetmemiş bir de hayır kurumlarına 3-5 bin dolar bağışlamışlar. Onların makbuzlarını falan paylaşıyorlar yani. Bir 3-5 kişi değil, bayağı kalabalık yani.
Evet, çok çok kalabalık grupların girmesi sonucunda oldu zaten bu işlemler. Bu sürecin şöyle bir olumlu tarafı var. Ben bunu rahatlıkla söylemek isterim. Böyle artık büyük hedge fund yöneticileri bütün oyunu biz kuruyoruz, istediğimiz olur deme şansına sahip değiller. Özellikle açık pozisyon oluşturarak fiyat belirleme imkanları bence sınırlandı bu süreçten sonra. Çünkü artık herkes verilerden haberdar, insanlar çok kolaylıkla bu bilgileri kendi aralarında paylaşıp pozisyon alabiliyorlar. Dolayısıyla açık pozisyon oluştururken, yani kendilerinin sahip olmadığı varlıkları başkalarından ödünç alarak satıp onların fiyatını düşmesini bekleyenlerin işi biraz daha zor olacak önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum.
Peki bu mali sisteme mali sistem içerisindeki dönüşüm açısından nasıl değerlendirmek lazım? Yani pandemi koşullarında hakikaten bu kadar büyük uçurumlar da ortaya çıkarken çok abartılı mı bu Fransız devrimi işte meseleleri, tespitleri, saptamaları yahut bu işi bir de işte şeye bağlayanlar çıkıyor, olup bitenler aslında bir şekilde bir saadet zinciri gibi bir şey diye benzetme yaparlar. Bu doğru mu? Ne dersiniz?
Yani ben küçük yatırımcıların bir kısmının bu özellikle GameStop hissesi sürecinde ve bu gümüş vadeli kontratlarında ciddi zararlarla karşı karşıya kaldıklarını tahmin ediyorum. Yani 400 dolardan kim satın aldı? Bunu sadece hedge fonları o fiyatları ödeyerek pozisyonlarını kapatmadı. Ki özellikle Melvin Capital geçen hafta Perşembe günü itibariyle bütün pozisyonunu kapattığını açıklamıştı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Zaten açık pozisyon oranına baktığımızda %130'lardan %50'nin altına kadar gerilemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla açık pozisyon üzerinden para kazanma ihtimali kalmadı. Şimdi küçük yatırımcılar özellikle son birkaç gün içerisinde bu süreçlere dahil olmuş olan küçük yatırımcıların ciddi zararlarla karşı karşıya kaldıklarını tahmin ediyorum. Bundan sonra bu tür süreçler olur mu? Eminim ki olur ama insanların özellikle küçük yatırımcıların biraz daha dikkatli davranacaklarını tahmin ediyorum. Özellikle trene son anda atlayanlar açısından söylüyorum bunu.
Saadet zinciri nitelemesine katılmıyorsunuz ama.
Yok, ben ona katılmıyorum çünkü söylediğim gibi açık pozisyonlar üzerinden belki bunu yapma ihtimali olabilir. Biraz önce söylediğim gibi ama onlar da açık pozisyon oluşturur. Biraz daha dikkatli olacaklar. Ama hadi gidelim gümüş alalım ya da altın alalım fiyatını artırırız. O çok böyle karşılık bulan bir şey gibi görünmüyor bana.
O zaman bu açıkçası herhalde pandemi koşullarındaki ekonomik olarak sıkıntıdaki insanların duruşuna dair saptamalar, burada daha toplumsal sosyal saptamalar belki yapabiliriz ama kapitalizmin kendi iç dönüşümü ya da belki de büyük fon şirketleri çok büyük paralar kazanan, parayla oynayan mali sistem açısından ne anlama geliyor diye sorayım. Yani mali sistemin kendi iç yapısı açısından son olarak onu sorayım.
Evet, şimdi şey konusunda ben finansal piyasaların varlıkları yanlış fiyatlandırdığını düşünenlerdir. Yani bugün gerek Amerikan borsalarında, Avrupa borsalarında, hatta bizim Borsa İstanbul'da oluşan fiyatlara baktığımız zaman bu fiyatlarla ekonomik göstergelerin ben örtüşmediğini düşünüyorum. Yüksek derecede şişmiş olduğunu, bir balon oluştuğunu düşünüyorum. Bu balonun oluşmasında da ağırlıklı olarak büyük oyuncuların büyük payları var. Şimdi hatırlayacaksınız pandemi döneminde merkez bankalarının sağladığı parasal genişlemelerin tamamı finansal kuruluşlara gitti. Yani doğrudan mali destekler hazine üzerine verildi ama bugün Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 7 trilyon doların üzerinde. Bunun 3-4 trilyon doları finansal piyasalara gitti. Evet. Dolayısıyla finansal piyasalar, tırnak içerisinde söylüyorum, biraz şımarık çocuk gibi davranıyor. Parayı bulmuşlar, hadi onu da alalım yükselsin, bunu satalım düşsün gibi. Ben bu konularda bir takım düzenlemelerin yapılacağını tahmin ediyorum. Çünkü aşırı şişmiş, balona dönüşmüş piyasalar ciddi şekilde de sistemik risk oluşturuyor. Nasıl sistemik risk oluşturuyor? İşte merkez bankaları faiz artırma şansına sahip değil bence içinde bulunduğumuz dönemde. Çünkü bir miktar faiz artırımı finansal piyasalarda ciddi fiyat düşüşlerine yol açacak. Onun da siyasi sonuçları olacak. O zaman merkez bankasının hareket alanı sınırlanmış mı olacak? Vesaire gibi ciddi ekonomik tartışmaların yapılacağını, piyasalarında belli bir düzenleme tabi tutulacağını tahmin ediyorum.
Çok küçük, fazla da vaktim yok ama Amerika'da bir New Deal tartışması var biliyorsunuz, Roosevelt dönemine atıfla. Bu koşullarda böyle bir beklenti gerçekçi mi sizce?
Yani şimdi 2008 krizinden sonra da çok konuşulan finansal piyasalara yönelik işte yeni mimari sözcüğü çok kullanılıyordu o zaman. Ama işler biraz düzelir gibi olunca merkez bankalarda parayı verince o gündemden düştü. Şimdi biz bu tür durumlarla gittikçe daha sık aralıklarla karşılaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla o tartışmaların yeniden gündeme geleceğini, aslında sistemin kontrollü bir biçimde düzenlemelere tabi tutularak daha iyi nasıl çalışabilir tartışmaların yüksek sesle yapılacağını düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Yalçın Karatepe değerlendirmeler için. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim Ceyda Bey. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
Evet, Wall Street'e isyan tırnak içerisinde bu başlık atılıyordu ama isyanın sınırları olduğunu anlıyoruz. Profesör Yalçın Karatepe'nin bize anlattıklarından bu olayı da yine takip etmeye devam edeceğiz. Evet, ne seçmiş arkadaşlar size veda etmem için? The Weeknd'den Save Your Tears, gözyaşlarınızı koruyun diyor efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'le, hoşçakalın. Yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.